Ayrım 24.
Herakleitos şöyle yanıt vermiş. Yeryüzünde yaşayan insanların tümü doğrudan ve adaletten ne kadar uzaklaşabilirlerse o kadar uzaklaşıyorlar. Onlar yalnız açgözlülük ve kendini beğenmişlik konusunda dikkatlidir. Ruhları öyle ahmak, öyle kötü ki. Ben ki kötülüğün ne olduğunu bilmem, ben ki her zaman arzuyu yaratan tantanadan kaçmışımdır, ben ki hep gururdan uzak durmak istemişimdir, ben Pers ülkesine gelecek durumda değilim. İsteklerimi karşılayan küçücük şeyler yetiyor bana. Evrensel dönüşüm ve akış. Herakleitos'la düşünce tarihi parçalı bakıştan iyice uzaklaşır ve tam anlamında bütünsel bakışa ulaşır. Diyojen Laertios onun Periphiseos, doğa üzerine adlı yapıtıyla ilgili olarak şöyle der. Onun yazdığı söylenilen kitap baştan sona doğadan söz etmekle birlikte üç bölüme ayrılmıştır. Evren, siyaset, din bilim. Herakleitos'un düşüncesinde Yunan dünyasının yetkin devinin fikri baş yeri alır. Buna göre başlangıçla bitişi birleştiren dairesel devinim en yetkin devinimdir. Herakleitos bunu çemberde başlangıçla bitiş çakışır sözleriyle belirler. Herakleitos çevrimsellik fikrini evrensel oluşumlara bağlayarak güneş her gün yenilenir ve bir gün bir başka güne benzer der. Bu çevrimsellik düşüncesi Aristoteles'te en yetkin anlatımına kavuşacak, daha sonra Hristiyan düşünürlerince benimsenecektir. Bununla birlikte evrensel değişimleri şemacı bir biçimde dairesel dönüşüm çerçevesine indirgemez Herakleitos. Evrensel değişimler onda daha çok yukarıdan aşağıya doğru ve aşağıdan yukarıya doğru devinimlerle açıklanır. Evrenin varlık temelini oluşturan ya da ilki olan ateşin bir bölümü yoğunlaşarak toprak olur. Aşağıya doğru devinim böyle gerçekleşir. Yukarıya doğru devinimde topraktan ve denizden gelen buğular önce buluta sonra ateşe dönüşürler. Topraktan gelen buğular aydınlık ve arıdır, öbürleri karanlıktır. Bize doğru iç bükey durumda olan gök kubbede yuvalar vardır. Bunlar dönebilen yuvalardır. Tam dönüşlerinde tutulma gerçekleşir. Bu yuvalarda aydınlık ve karanlık buğular toplaşırlar. Bunlar ışıkları yani yıldızları oluştururlar. Güneşin ışığı en aydınlık ve en sıcaktır. Öbür yıldızlar yerden çok uzaktadır. Bu durum onların ışığını daha az sıcak ve az güçlü yapar. Nemli olan karanlık buğular, kuru olan aydınlık buğular üzerinde etkili oldukları zaman mevsim kıştır, tersi olduğu zaman yazdır. Bu olaylar sürekli bir yeniden doğuşu ve sürekli bir yeniden ölüşü açıklar. İlk ilki olan ateş hiçbir zaman aynı ölçüde kalmaz. Buna göre değişim, azalan ve artan ateş temel öge kalmak üzere ögeler arasındaki dönüşümün kendisidir. Evrende sürekli doğum ve sürekli ölüm vardır, sürekli yanma ve sürekli sönme vardır. Bu yüzden Herakleitos ateşi yoksulluk ve zenginlik olarak belirler. Ateşin yoksullaşması nesneler dünyasının zenginleşmesini sağlar, ateşin zenginleşmesi de nesneler dünyasının temelindeki zenginliği güvence altında tutar. Evrensel dönüşürlük işte bu noktada kendini gösterir. Dairesel bir diziliş içinde karşıtlar birbirlerinden türerler ya da birbirlerine dönüşürler. Evrende aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya olan değişim mantık düzeyinde tam anlamında dairesel bir görünüm ortaya koyar. Ateşten havaya, havadan suya, sudan toprağa, topraktan ateşe, ayrıca ateşten toprağa, topraktan suya, sudan havaya, havadan ateşe sürekli bir geçiş söz konusudur. Herakleitos bunu şöyle açıklar. Ateş toprağın ölümüyle dünyaya gelir. Hava ateşin ölümüyle dünyaya gelir. Su havanın ölümüyle dünyaya gelir. Toprak suyun ölümüyle dünyaya gelir. Ateşin ölümü havanın doğumu demektir. Havanın ölümü suyun doğumudur. Toprağın ölümü suyun doğumunu getirir. Suyun ölümü havayı var eder. Havanın ölümü ateşi var eder. Karşıtların birliği ve logos. Böylece her şey bir dönüşlülükte vardır, her şey bir dönüşlülükte anlamını kazanır. Yunan düşüncesinde gelişim fikri elbette yoktur, çizgisel değişim anlayışı yeni çağa kadar görülmeyecektir. Yunan'da her şey başladığı yerde biter. Öncesiz ve sonrasız bir dünyada her şey ya da herkes kendi yazgısını yaşar. Herkes için bir biçim kurulmuş olan bu dünyayı ne bir tanrı ne bir insan yaratmıştır. O her zaman vardı, vardır, her zaman var olacaktır. Sonsuza kadar sürecek olan, ölçüyle yanıp ölçüyle sönecek olan ateştir o. Evren böylece karşıtların birliği içinde varlığını sürdürür. Karşıtların sürekli çekişmesiyle süren bu diyalektik olmasa evren sönüp gidecektir. Gölgede, ışıkta, kötülükte, iyilikte birbirinden ayrılmaz, onların doğası bir ve aynıdır. Çıkan ve inen yol bir ve aynıdır. Her an bir şeyin bir şeyi ölümü ve her an bir şeyin bir şeye doğumu evreni var eder ve güçlü kılar. Bu yüzden Herakleitos, Homeros'un tanrılarla insanlar arasında bu uyumsuzluk bitsin sözüyle alay eder. Uyumsuzluğun bittiği bir dünya, her şeyin bittiği bir dünya olacaktır, yani olmayacaktır. Tanrı da gerçekte karşıtlarla anlaşılmalıdır. Tanrı gün ve gecedir, kış ve yazdır, savaş ve barıştır, verimlilik ve kıtlıktır. Her şey kavgadan yapılmıştır. Savaş her şeyin babası ve yüce kraldır. Evren tümüyle kavgadır. Evrenin bir kavga olduğunu, adaletin bir çatışkı olduğunu, her oluşumun uyumsuzlukla belirgin olduğunu unutmamak gerekir. Karşıtlar en büyük kavga içinde bir birlikteliği oluştururlar. Karşıtlar uyuşurlar. Uyumsuzluk en güzel uyumu yaratır. Oluş tümüyle kavgadır. Oluşun tüm akıcılığı ve çeşitliliği bir birliğin belirleyiciliğinde gerçekleşir. Her şeyden bir doğar ve birden her şey. Varlığın biri nesnel, öbürü ilkesel, iki temeli vardır. Ateş ve Logos. Ateş varlığı, varlıkta birliği ve çeşitliliği sağlarken, evrensel us diye adlandırabileceğimiz Logos, her şeyin belli bir düzende gerçekleşmesini sağlar. Bu yüzden evrensel akış, gelişigüzel bir akış değildir, bu yüzden evrenin bir bütünlüğü vardır, bu yüzden düşünce evrenseldir. Bize her şeyin en genel, en temel bilgisini verecek olan da bu evrensel usun bilgisidir. Logos, doğa yasalarının en genel anlatımı gibidir, tanrısallığın doğadaki açılımına da benzer. Ancak bu en evrensel bilgi apaçık bir bilgi değildir, gözlerimizin önünde serili duran bir bilgi değildir, onu aramak ve bulmak gerekir. Doğa gizlenmeyi sever. Ancak bu bilgiye yönelmemiz gerekir, daha doğrusu gerçek bilgi bu en evrensel bilgi olduğuna göre bilgi diye onu amaçlamamız gerekir. Genel olanı yani evrensel olanı izlemek gerekir. Çünkü evrensel logos herkeste ortaktır. Bu da bize her bilgiye yönelişte belli bir sakınıklığın gerekliliğini düşündürür. Temel olguları gelişigüzel yorumlamayalım der Herakleitos. Çünkü her şey temeldeki bu güçle belirlenmiştir. Görüntülerde sınırlanmak bilgi edinme yolunda boşuna oyalanmaktır. Görünmez uyum, görünür uyumu aşar çünkü. Bilgiyi olası kılan şey evreni var eden ateşle evreni düzenleyen evrensel us arasındaki uyum ya da hatta özdeşlik olmalıdır. Ateşten olan insan ruhu pay aldığı evrensel usla evrenin en genel bilgisine yönelebilir. Burada ruhun niteliği de elbette önemli olacaktır. Ruh ne kadar kuruysa o kadar yetkindir, ne kadar nemliyse o kadar eksiklidir. Bilgi ve erdem. Gerçekte bir bakıma görünür, bir bakıma görünmez olan evrensel bilgiye ulaşmak güçtür. Bu bilgiyi arayanlar altın arayıcılar gibi çok kazar az bulurlar. Altın aramayı ya da bilginin peşine gitmeyi bilmek gerekir. Logos herkeste ortak da olsa insanların çoğu kendilerinde özel bir düşünceye sahipmiş gibi yaşıyorlar. Herakleitos, hayvanla insan arasında belirleyici ayrımlar koyduğu gibi, insanları da daha az insan ya da daha çok insan olmakla iki ayrı toplulukta ele alır. Bazı insanlar vardır ama yok gibidir, tam anlamında edilgindir, yetinmekle sınırlıdır. Der ki Herakleitos, işittiklerini anlamayanlar sağırlara benzerler. Şu atasözü onları anlatır, varlar ama yoklar. Her yerde bilmeden konuşan ve bilmeden dinleyen insanlar vardır. Bu insanlar edilginlikleri içinde doğallığın gereklerine uymuş ve orada kalmış gibidirler. Bir kere dünyaya geldiler mi yaşamak ve ölüme katlanmak ya da dinginliği bulmak isterler ve aynı yazgıyı paylaşacak çocuklar bırakırlar. İnsanı insan yapan erdemdir, erdemi sağlayan da bilgi olmalıdır. Mutluluk daha da insan olmakla, yüce hazlara yönelmekle gerçekleşir. Hayvan için yaşam, doğal gereksinimleri karşılamakla sınırlıdır. Mutluluk bedensel hazlardan yapılmış olsaydı, yiyecek nohut bulan öküzlere mutlu diyecektik. Öyleyse insanla hayvan arasına kesin bir haz niteliği ayrımı koymak doğru olacaktır. Atta, köpekte, insanda hazlar başka başkadır. Örneğin eşek samanı altına ye tutar, eşeğe yem altından daha değerlidir. Domuzlar çirkefi arı sudan daha çok severler. Oysa insan bilerek yaşamak zorundadır. Onun yaşamının değeri yüce hazlarla belirgin olacaktır. İnsan ne yaptığını bilen varlıktır. Köpekler tanımadıkları herkese havlarlar. Yaşam belirleyicidir, ondan kaçamayız. İnsan her durumda gerçekliklerin içinde yaşar. Hiçbir zaman yok olmayandan insan nasıl gizlenebilir? Bu yüce hazlara ulaşan insan ölçünün, ölçülülüğün insanı olacaktır. Yangından çok ölçüsüzlüğü söndürmek gerekir. Yaşam çelişkiler içinde, karşıtlıklar içinde, diyalektik diyebileceğimiz bir düzende akar gider. Bu akış hiçbir zaman kör bir rastlantının ürünü değildir. Her zaman logosun belirleyiciliğinde gerçekleşir. Logos, evrensel ya da tanrısal us, bu akışın diyalektik düzenini güvencede tutar. Buna göre her şey karşıtlıklardan kurulmuştur. Akış ya da oluşum karşıtlıklarda vardır. Bilginin temelinde de karşıtlıklar yer alır. Bu adaletsizlikler olmasaydı adaletin ne olacağını bilemeyeceklerdi. Karşıtlıklarla akış Herakleitos'ta daha çok bir ırmak imgesiyle açıklanır. Aynı ırmağa iki kere girilmez. Aynı ırmağa girenler her zaman yeni olan bir suyun akışında yıkanırlar. Aynı ırmağa giriyoruz ve girmiyoruz, varız ve yokuz. Bu akış bir bütünün kendi içinde gelişimidir, daha doğrusu çeşitli açılımlarla değişik görünümler almasıdır. Bu yanıyla, bu bütüncü bakış açısıyla Herakleitos çağdaşları arasında en filozof olan kişidir diyebiliriz. Bu yanıyla Herakleitos, Pitagoras'ı ve hatta Xenofanes'i olumsuz anlamda çok şey bilmekle eleştirmiştir. Herakleitos'a göre bu kişiler bilgi bütünlüğüne ulaşmayan, gerçekliğin bütünsel kavrayışından uzak kalan kişilerdir. Herakleitos yapayalnızlığıyla hatta Teoprastos'un belirttiği gibi melankolik kişiliğiyle dünyaya gerçek anlamda bir bilgi arayıcısı olarak yerleşmiş, hep bir köşede kalmış, ayrıntılarda yitip gitmeden bütünsel bakmayı bilmiştir. Bu bütünsel bakış logosun bütünleyici özelliğiyle onu hep tanrıcılığa yaklaştırmıştır. Miletos okulunun az çok bütünsel bakan filozoflarını bir yana bırakırsak, gerçek hep tanrıcılığın ilk olarak Herakleitos'ta açıklanmış olduğunu söyleyebiliriz. Yükseliş döneminde usçu gelişim, Pitagorasçılık ve Elea okulu. İonya okulunun etkinliğini Pitagorasçılık izler. Pitagorasçılık İonya okuluyla Elea okulu arasında bir geçiş yeri gibidir. Bir felsefe olduğu kadar bir tarikattır. Samoslu Pitagoras 40 yaşlarında Güney İtalya'da Kronos kentine yerleşmiş, burada Orfeusçu geleneğin etkisinde bir tarikat kurmuştur. Demek ki milattan sonra 2. yüzyıla kadar etkisini sürdürecek olan Pitagorasçılığın çıkışında İonya, gelişiminde Büyük Yunanistan diye de adlandırılan Güney İtalya belirleyici olmuştur. Güney İtalya 7. yüzyıldan sonra Yunan sömürge kentlerinin etkin olarak kurulduğu yerdir. Bu yüzden o dönemde birçok kültürün kesişme alanıdır. Samoslu Pitagoras efsaneye bulanmış bir kişiliktir. Bu yüzden Pitagorasçılık kurucusuyla birlikte dinsel bir anlam kazanmaya, bir tarikat özelliği göstermeye başlamıştır. Uzun süre değişik alanlarda etkisini sürdürmüş olan bu felsefenin ya da inancın en etkili olduğu zamanlar 6. ila 4. yüzyıl arasıdır. Aristoteles için de Pitagoras efsaneye bürünmüş sisler içinde bir kişiliktir. onun ardıllarını ve yandaşlarını Pitagorasçılar diye adlandıran Aristoteles'tir. Ölümünden hemen sonra Pitagoras olağanüstü bir kişi olarak değerlendirildi. Ünü giderek yaygınlaştı. Orfeusçu gelenekle bütünleşerek bir din olmaya doğru giden felsefesi pek çok yerde saygı gördü. Pitagorasçı tarikatlar kısa sürede kuruldu ve yaygınlaştı. Filozofların çömezleri Büyük Yunanistan'da, Sicilya'da, özellikle Roma'da onun görüşlerini savundular ve yaydılar. Pitagorasçı topluluklar yalnız erkekleri değil kadınları da içine alıyordu. Pitagoras üstün bir kişilik olarak görüldü. Tanrılarla insanlar arasında bir aracı sayıldı. Tek satır yazmadı ama hemen tüm Akdeniz'de tutuldu ve sevildi. O yalnızca öngörülü bir kişi değil, aynı zamanda bir bilim adamıydı. Gökbilim çalışmaları yanında matematiğe katkıları da büyük oldu. Adıyla anılan teoremi kurdu. Her şey sayıdır diyen Pitagoras sayıları her şeyin nedeni olarak belirledi. Bazı sayılara kutsal bir değer ve gizemli bir nitelik ulamak çok eski bir dinsel eğilimdir. İlkel Pitagorasçılıkta gördüğümüz bu şeye şaşmamak gerekir. Ancak geleneğe göre Pitagoras'ı bu yönde şeylerin dizgesel bir açıklamasının temelini aramaya götüren şey, müzik akorlarının niteliklerinin ve ilişkilerinin sayılarla kurulmuş olmasından gelen deneysel bir saptamadır. Çekiçler örse vurdukları zaman sesin yüksekliği onların ağırlıklarına göre değişmektedir. Gerilen teller üzerinde değişik kütlelerin etkisi de bunun gibidir. Le Robin. Sayıların belirleyiciliği. Diyojenes Laertios'a göre felsefe terimi Pitagoras'ın bir buluşudur. Pitagoras bu terimi ilk olarak Filiuslular diye adlandırılan Sikyonluların kralı Sikyonlu Leon'la görüşme sırasında kullandı. Pitagoras kimsenin bilge olamayacağını, bilgeliğin tanrılara özgü olduğunu bildiriyordu. Ondan önce bu bilgi alanı bilgelik diye adlandırılıyordu ve bu bilgi alanını meslek seçen kişi zengin ve yüksek bir ruhu varsa bilge diye çağrılıyordu. Bir filozof tersine bilgeliğe ulaşmaya çalışan kişidir. Pitagorasçılar için önemli iki şey vardı. Bunlardan biri sayılar, öbürü de uyumdu. Onlar sayıları birer varlık olarak ele alıyorlardı. Onlara göre tüm evren uyumdan ve sayılardan kurulmuştu. Sayılar ilk ilkeydi. Ancak Emil Breyer'in belirlediği gibi sayılar hava gibi, ateş gibi dönüşebilen şeyler değillerdi. Onlar sürekli ve değişmez yapılarıyla vardılar. Her sayı bir varlığı karşılardı. Örneğin 4 ya da 9 adalet, 3 sağlık, 10 yetkinlik demekti. Sayıların nesnelere bağlanışında elbette açıklanabilir bir yönelim söz konusudur. Örneğin görüşün ikiye karşılık olması elbette ikilemli yanından gelmektedir. Beşin evliliği karşılaması bir tekle bir çiftin yan yana getirilmesidir. Bu açıklamalar Pitagorasçıların benimseyemeyeceği açıklamalar olabilir. Böylece her şeyin bir sayısı vardır. Hiçbir şey kendi sayısı dışında kavranılamaz. Şeylerin özü sayılar, çokluğun birliğini ortaya koyarken bize uyumu ya da karşıtların birliğini duyurur. Böylece Pitagorasçılar sağ ve sol gibi erkek ve dişi gibi karşıt çiftler belirlerler. Bu karşıt çiftler 10 tanedir. Pitagorasçılar 10 sayısının yetkinliğinde karar kılmak için besbelli bazı karşıt çiftleri görmezden gelmişlerdir. Bu görmezden geliş Pitagorasçılık gibi düşünceden çok inanca ağırlık veren bir öğreti çerçevesinde hiç de yadırgatıcı değildir. Örneğin 10 sayısının gizemli yetkinliği karşıt çiftleri tam olarak kapsayışından daha önemlidir. Evren kavrayışı. Pitagoras'ın ve Pitagorasçıların geometriye büyük katkılarını unutmamak gerekir. Ayrıca Pitagorasçıların müziğe katkıları da büyük olmuştur. Filolaus, uyum diye adlandırdığı oktavı ayrıştırmıştır. Gerçekte Pitagorasçılar evreni sonsuz bir uyumun konusu saymakla ve böylece estetik düzeyde bir evren düşünmekle estetiğin kurucuları diye bilinirler. Pitagorasçıların evren kavrayışı bize açık bir biçimde ulaşmış değildir. Ancak onlar şeylerin oluşumuyla ilgili olarak yoğunlaşma ve genleşmeye dayalı açıklamalar yaptıklarını, evrenin yavaş yavaş kurulan ve sonunda yeniden başlamak üzere dağılan bir düzen ortaya koyduğuna inandıklarını, belli sayıda dünyaların var olduğunu bildirdiklerini biliyoruz. Buna göre 10 tane göksel cisim ateşin çevresinde dönmektedir. Evreni dıştan saran en yüksek gök Olimpos'tur. Bu gökte sabit yıldızlar vardır. Daha aşağıda kozmos bulunur. Onda yüksek sabit yıldızlar, göğünün ters yönünde olan 5 gezegenle güneş ve ay bulunur. Uranos ayaltı bölgeyi oluşturur. Bu ayaltı bölge düzensiz oluşumun ve yetkinsizliğin alanıdır. Pitagorasçı evren tablosunda ilgi çekici olan yerin merkezde bulunmayışı, öteki yıldızlar arasında bir yıldız oluşu, ateşin çevresinde dönüşüdür. Aristoteles'in evren kavrayışı Pitagorasçı evren kavrayışından bir şeyler taşır gibidir. Usçu bir ozan, Ksenofanes, İonya okulu en yetkin karşıtını Elea okulunda buldu. Elea filozofları duyumcu bakış açısını tersine çevirerek tam tamına usçu bir bakış açısıyla tekçi, hatta hep tanrıcı bir anlayışa yöneldiler. Elea okulu, İonya okulunun epeyce uzağında gelişti. Elea, Güney İtalya'da ya da Büyük Yunanistan'da Leukania bölgesinde bir kentti. Bugün yerinde Castellammare della Bruca vardır. Elea okulunun kurucusu Kolofonlu İonya, Ksenofanes, İtalya ve Sicilya'da kent kent dolaşan bir ozandı. Perslerin İonya'yı ele geçirmesinden sonra ülkesinden ayrılıp İtalya'ya gitmişti. O bir şair olduğu kadar bir düşünür ve bir araştırmacıydı. Deniz fosillerini incelediği sanılır. Ksenofanes gezgin ya da serseri yaşamını 92 yaşına, yani ölümüne kadar sürdürdü. Doğa Üzerine adlı yapıtından bugüne bazı parçalar kalmıştır. Ksenofanes'in en ilgi çekici yanı, insan biçimci Yunan inancını eleştirmiş ve onun yerine hep tanrıcılığı önermiş olmasıdır. Bu da bize çok tanrıcılıktan tek tanrıcılığa geçişi duyurur. Ksenofanes, Yunan tanrılar tablosunu alaya alırken duyulur dünyayı bir yanılsamalar dünyası sayıyordu. Tek bir tanrının varlığını bildiriyor, ayrıca evren kavramıyla tanrı kavramını bütünleştiriyordu. Bu hep tanrıcı bakış içinde Ksenofanes, insanları çok tanrıcı inanışlarından ötürü kınarken şöyle der. Etiyopyalılar tanrılarını kendileri gibi kara ve basık burunlu, Trakyalılar da sarı saçlı ve mavi gözlü sayarlar. Öküzlerin, atların, aslanların eli olsaydı da insanlar gibi elleriyle resim yapabilselerdi, atlar atlara benzeyen tanrılar çizeceklerdi, öküzler de öküzlere benzeyen tanrılar çizeceklerdi. Düşüncede bir kavrayışına yönelen ve böylece Elea düşüncesinin temellerini atan Ksenofanes, söz konusu birin niteliklerini belirlememiştir. O yalnız birin tanrı olduğunu söylemekle yetinmiştir. Diyojen Laertios'un bildirdiğine göre Kolofonlu Ksenofanes ölçülü ve iyiliksever bir kimsedir. Sokrat'ın çömezi olmuştur. Onun sözlerini not etmiş ve insanlara tanıtmıştır. Tarihle ilgili yapıtı olan ilk filozoftur. İnançlı bir kişidir. 40 kadar yapıt vermiştir. O dönemde yaşamış olan 7 ünlü Ksenofanes'in en ünlüsüdür. Oldukça ileri bir yaşta Korintos'ta ölmüştür. Tek tanrıcılığa geçişte Ksenofanes çok önemli bir dönüm noktasıdır. Ondan bize kalan özlü sözlerin bu açıdan son derece belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Tek bir tanrı vardır, tanrıların ve insanların yüce efendisidir, ne bedeniyle ne düşüncesiyle ölümleri andırır. O her şeyi görür, her şeyi düşünür, her şeyi anlar. Hiç kıpırdamadan aynı yerde kalır, bir yerden bir yere gitmek ona uymaz. Her şey topraktan gelir ve toprağa döner. Biz sudan ve topraktan geliyoruz.